Ayrım 10.
Laiklik-şeriatçılık tartışması son çözümlemede Tanrı Devleti ile Dünya Devleti arasındadır. Toplumun ya da insanın yazgısına hangisi egemen olacak? Egemenlik gücünü Tanrı'dan alan din devleti mi, yoksa milletten alan dünya devleti mi? Hristiyanlığın orta çağları iki devletin savaşlarıyla geçti. Laiklik ilkesi üstüne kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı çatışma sürüyor. Şeriatçılar Osmanlı'nın Allah devletini, laikler ise Türk'ün dünya devletini savunuyor. İki tür egemenlik uzlaşamıyor. Şeriatı tebliğ edenler özetle, biz kitabımızı uyguluyoruz, laik devletin kul yapısı anayasasını tanımıyoruz. Laik ve çoğulcu olduğunu söyleyen hukuk devleti, yani TC, benim varlığımı kabul etmek, beni tanımak zorundadır. Laikler Kur'an-ı Kerim'in her emrini yerine getirmeyebilir ama kitabımı şayet reddederse onları yok etmek görevimi yerine getiririm diyor. Tartışmaya doğrudan katılmayan ilahiyatçılar kutsal kitabın gerçekten böyle söylediğini doğrularken laik devletin sözcüleri TC devletinin yasaları vatandaşını dini inanç ve ibadetinde tamamen özgür bıraktığına göre vatandaş kendisine bu hakları veren anayasaya ve ona dayalı yasalara saygılı olmak zorundadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak demokratik, cumhuriyeti yıkmaya yönelik davranışta bulunamaz, eylemlere katılamaz. Şeriat isteyenler dinlerine sahip çıkma hakkını nasıl kendilerinde görüyorsa biz laikler de inandığımız cumhuriyeti koruyoruz, koruma görevimizi yapacağız, sözümüzü tutacağız diyorlar. Laikler ve şeriatçılar birbirlerini açıkça reddettiklerine göre çatışma yaklaşıyor demektir. Laiklerin, gelin din ile devleti, ibadet ile siyaseti birbirinden ayrı tutalım, barış içinde birlikte yaşayalım çağrısı boşta kalıyor. Şeriatçılığın yurt dışından yükselen sesi gerekçeyi şöyle açıklıyor. İslamiyet hem din hem devlet, hem ibadet hem siyasettir. İslam'ın siyaseti ibadet, ibadeti siyasettir. Siyasetsiz ve devletsiz İslamiyet olmaz. Şeriatçılığın davası ibadet değil siyasettir. Kendi sözleriyle Allah'a mahsus olan hakimiyet hakkını insanlardan alıp Allah'a iade etmektir. Hakimiyet milletin değil Allah'ındır. Kanun koyma yetisi Allah'a, uygulama görevi kullara aittir. Ne var ki şeriatçılar hakimiyet hakkını doğrudan kullanmayan Allah'ın dünya işlerini yine kullarına bıraktığını ya da daha doğrusu kimi insanların dünyayı Allah adına yönettiğini dile getirmiyor. Sonuç, birlik mi çeşitlilik mi? Laiklerin siz böyle inanıyorsunuz ama karşı düşüncede olanlar da var. Öyleyse bırakırız, devletimiz laik kalsın. Herkes dinini, ibadetini inandığı gibi özgürce yerine getirsin görüşü, İslam'ın tevhid ilkesiyle karşılanıyor. İslam birdir, tektir. İslam tefrikayı, bölünmeyi kabul etmez deniyor. Oysa İslam'ın tevhidi idealdir. İslam ibadetinde, siyasetinde ve hukukunda farklı mezhepler, fırkalar, partiler, okullar ve içtihatlar, çoğulculuk vardır. İslam inancında tevhid, birlik ilkesi vardır ama yaşayan İslamiyet'te ideal gerçek ikilemi dengesi görülür. İslamiyet'te zorlama yoktur ama laik cumhuriyeti yıkıp Osmanlı'yı yeniden ihya edeceğini, laiklerden intikam alınacağı korkusunu salan zorbalar çoktur. Tevhid, ikiliğin birbirini reddedip çatışmasını değil uzlaşmasını gerektirir. İslamiyet'in asıl gücü birlik teklik ilkesinde değil çoğulculuktadır. Gerektiğinde milletin %98'i Müslümandır diyenlerin bu ülkede hangi gerekçeyle darül harp savaş ilan edeceğini anlamak zordur. Savaş ilan edileceğine, hatta belki de edilmiş bulunduğuna göre laikleri Müslüman saymıyorlar demektir. Müslüman sayılmayan laikleri kuvvet zoruyla İslamlaştırma, İslam'ın temel ilkesine ters düşmüyor mu? Uzlaşma umudu, yolu yine de çoğulculuktan geçer. Laikliğin gerekçesi de, hedefi de budur. Farklılığın, yani çeşitliliğin korunmasıdır. Çeşitlilik içinde sağlanan birliktir. Mutlak ya da ideal birliği, tevhidi sağlamak gerekçesiyle çeşitliliği ortadan kaldırmak eğilimi, kuvvet değil zayıflık doğurur. Ölümlü insan için güç olan yaşamak ve yaşatmaktır. Ölmek ya da öldürmek değil. Laiklik, şeriatçılık tartışmalarında kalıcı bir uzlaşmaya varılamamasının nedenlerinden biri mantık farklarıdır. İnancın mantığı tümden gelir, metodolojisi, tüme, gerçeğe varmaya çalışır. İnsan aklı her ikisini de öğrenebilir. Birini kullanmak ötekine engel değildir. Tümel gerçeklere ulaşan da inanan da insan aklıdır. Öyleyse akıl yürütmelerimizin iki yönü birbiriyle çelişik değil, sadece karşıttır. İsterlerse yaşam serüveninin duraklarında buluşup konuşur, uzlaşabilirler. Kavgalarımızın amacı, varlık şartı, barış, sulh ise anlaşmak zorundadırlar. Savaş hazırlığının barış getirmediği gerçeğini görebilen akıl neden barışa hazırlanmıyor? Tanrı sözünü ve emirlerini tebliğ edenler, yazanlar, yorumlayanlar da bizim gibi insancıklar değil mi? Ötekilerin yanıldığına inananlar kendi yanılmazlıklarından nasıl emin olabilirler? Dogmatik İslam belki değişmiyor ama tarihi İslam, İslam tarihi ibret verici yanılgılarla dolu değil mi? Yanlışlar çoğu kez hak ve hukuk adına yapılmadı mı? Bugün karşısında olduğumuz bazı fikir ve inançları yakın gelecekte savunuyor olabileceğimizi hatırdan çıkarabilir miyiz? Kutuplaşmaya ve giderek atışmaya, sataşmaya yönelen ikiliklerin kalıcı çözümü zorlanmış birliklerde değil, gönüllü, hoşgörülü çeşitliliklerdedir. Halkın sesi hakkın sesidir. Ona kulak verelim. Canlı cansız, canlı üstü her türlü varlık alanı ile ünsiyeti olan, iletişim kurabilen insanoğlu, Tanrı vergisi o görkemli akıl ve ikna gücünü, ferasetini, belagatini kendi türünden, kendinden esirgeyemez inancını taşıyorum. Yanılıyor muyuz acaba, ne dersiniz? Cumhuriyet, olaylar ve görüşler. Laiklik düşmanlığı nereden geliyor? İslam dininde kin, nefret, düşmanlık, kaba kuvvet ve şiddete yer olmadığını söyleyen ve savunan dindarlarımıza inanmak ve güvenmek istiyorum. Kutsal kitaplarda barış istiyor. Ancak hutbelerden, hatiplerden ve millet meclisi kürsüsünden, yani dokunulmazlardan yükselen savaş yanlısı yorumlar her zaman bu yönde olmuyor. Siyasal liderler laikliğin dinsizlik olmadığını yineleyip dururken, dinciler cephesi laikliğin dinsizlik ve kadınların şeytan olduğunu açıkça ilan etmekten çekinmiyor. Dindarların buluştuğu cuma namazlarında. Bu kin neye başlıklı köşe yazısında Melih Cevdet Anday, Cumhuriyet 2 Şubat 1993, laiklik düşmanlığının nereden kaynaklandığını araştırırken, kin ve düşmanlığın inanç cephesine ne kazandırdığı veya kazandıracağı sorusuna yanıt bulamadığını açıkladı. Haklıydı. Sözlük ve ansiklopedi maddeleri soruna ışık tutmuyor. Yanıtı tarihin derinliklerinde aramak gerekiyor. Laikos'tan laisizme. Yunan kent devletinde yönetim düzenlerine adını veren Aristos, soylu eşraf ve demos, orta sınıflara ek olarak üç sınıf halk daha vardı. Klerikos, rahipler, yorgos ve laikos. Kul, köle ve kadınlar olmak üzere. Hepsine birden etnos, halk, millet, toplum da denirdi. Yönetim erki, soylu eşraf ile varlıklı orta haller arasında kanlı çatışmalara yol açardı. Ünlü Solon yasaları bu sınıflı topluma demokratik, hakça bir barış getirmeyi amaçlamıştı. Rahipler iktidara gelemez, vatandaşlıktan yoksun olan çoğunluk yönetime katılamaz, sadece izlerdi. Orta çağların tanrı devleti bu sınıfsal yapının üzerine kurulmuştur. Sorunun basite indirgenmiş yanıtı Fransız devriminde bulunabilir. Güçlenen burjuva sınıfı demos karşısında güçlü aristokratlarla varlıklı teokratların kutsal ittifakını buldu. Kendisine destek aradı. Köylüler, biz savaşta yokuz, kazananı destekleriz dediler. Fransa'da kul köle yoktu ama sokaklarda yaşayan, hastanede barınan ve hapishanelere kapatılmış kır kökenli yoksullar laikos vardı. Burjuvalar devrime destek olacak, laiklere vatandaşlık vaat etti. Bu harekete laikleri korumak, kollamak anlamında laiklik dendi. 1685 yılında başlayan hareket 1905'lere değin sürdü. Siyaset ile inancın tüzel ayrılığıyla noktalandı. Ancak yoksullar, yani laikler, sorunu çözümlenemedi. mal varlığını yitiren kilise, burjuvaları destekleyerek Tanrı kelamına ters düşen laikleri dinsizlikle suçladı. Dinde reform yapan Protestan ülkeler, tarihi harekete ve kurumlar sonuçlarına sekülerizm, Latinler ve Katolikler ise laisizm dediler. Bir din devlet ve medeniyet birliği olarak gelişen ve yerleşen Sünni İslam'ın durumu ve tutumu, devletle bütünleşmeyi yeğleyen ve ayrılmayı kabul etmeyen Ortodoks Kilisesi'ne yakındır. Cumhuriyet devrimlerinin dayandığı 6 ilkeden 5'i Osmanlıca iken, laiklik Frenkçeden alındı. Arapçada karşılığı yoktu. Laiklik dinsizlik olarak görüldü çünkü Orta Çağ'ın Tanrı egemenliğine karşı yeni çağların ulus egemenliğini savunuyordu. Çözüm, dinle siyasetin birbirlerini işlerine ve yetki alanlarına girmemesinde bulundu. Laikler bu ilkeye saygı gösterirken demokrasinin inanç ve özgürlüğünü ve insan haklarından yararlanan dinciler cephesi, laikliğin başarısından korkan dış güçlerin de desteğiyle devlet yönetimini yeniden ele geçirmeye koyuldular. Laik eğitim ve demokrasi. Hakça bir bölüşüm sağlanamadığı sürece direnen laikler dinsizlikle suçlanacaktır. Kinin temelinde çıkar çatışması ve gelecek kaygısı yatar. Uzlaşmayı sağlayacak ateşkes ve barış kuşkusuz demokrasiyle sağlanabilir. Onun için demokrasiye bağlı, laik cumhuriyeti savunan aydınlara karşı cephe alıyorlar. Onun için öldürüyorlar uğurları, bunun için söndürmek istiyorlar mumları ve umutları. Bu dünyadan umut kesilsin ki öteki dünyadaki ilahi adalete dayalı şeriat devleti rakipsiz kalsın. Çözüm eğitim ama laik eğitim. İmam Hatip Lisesi değil. Bugünkü gelişmelerin sorumluluğunu geçmişte verilmiş ödünlerde arayan siyasal sözcülerin, gelecek kuşakların bugünküleri nasıl değerlendireceğini unutmaması beklenir. Laikliğin amacı, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması ise laikliğin vazgeçilmez ön koşulu, kadınların ve yoksulların yönetime katılması yani demokrasidir. Laikliğin güvenilir göstergelerinden birisi okullarımızdaki kız erkek öğrenci oranıdır. Bu oran illerimizde 1'e 1'den 10'da 1'e dek düşüyor. Orta ve yüksek öğretimde ortalama 2 erkeğe 1 kız öğrenci düşüyor. Cinsiyet oranı iş ve meslek hayatında %1'lere kadar iniyor. İşte bunun için laikliği, vicdan inanç özgürlüğü olarak anlayan ve savunan politikacıların eğitimde birliğe ve fırsat eşitliğine sahip çıkmaları kaçınılmaz bir ulusal görev oluyor. Aklın ve özgür düşüncenin gücü er geç dünyamıza ve toplumumuza egemen olacak, karanlık yürekleri aydınlatacaktır. Ülkümüz ve umudumuz bu uzun ve çetin yolun faili bilinmeyen cinayetlerin korkusu ve duygusal tepkisi içinde değil, bir iç savaşa dönüşmeden barış içinde bilinçli aşılması olmalıdır. Kitap-hitap çelişkisi. İslam dininde kin, nefret, düşmanlık, kaba kuvvet ve şiddete yer olmadığını söyleyen ve savunan din kardeşlerimize inanmak ve güvenmek istiyorum. Kutsal kitaplarda barış diyor. Ancak hutbelerden, hatiplerden ve millet meclisi kürsüsünden yani dokunulmazlardan yükselen savaşçı yorumlar her zaman bu yönde olmuyor. Siyasal liderler laikliğin dinsizlik olmadığını yineleyip dururken dinciler cephesi laikliğin dinsizlik ve kadınların şeytan olduğunu açıkça ilan etmekten çekinmiyorlar dindarların buluştuğu cuma namazlarında. Bu utanç verici aldatmaya son vermediğimiz sürece şiddetin kaynağını dışarıda aramak ve aradığımız yerlerde bulmakla sorunlarımızın sağlıklı çözümünü sadece ertelemiş ve güçleştirmiş kendimizi aldatmış oluyoruz. Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesini içine düştüğü mali bunalımdan kurtardı, kurtaracak gibi görünüyor. Laik cumhuriyetimizi kurtarmak için acaba kaç devrim şehidi daha vereceğimizi düşünmek bile istemiyorum. İstemiyorum ama Hüsnü Göksel'in Cumhuriyet 6 Şubat birliğe çağrısında dile getirdiği gibi barışa giden yolların onulmaz, unutulmaz acılarla döşendiği gerçeğini de bilmezden görmezden gelemiyorum. Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 13 Şubat 1993. Göründü Sivas'ın bağları. Özlemle anar olduğumuz günlerin dilinde göründü Sivas'ın bağları diye bir deyim vardı. Kaynağını bilmezdim. Gidilen fakat bir türlü ulaşılamayan ülküleri, ülkeleri simgeler. Çoğu gitti, azı kaldı. Sabırlı ol anlamına söylenirdi sanırım. Şimdilerde pek duyulmaz oldu. Vardık mı yoksa varmaktan umudu mu kestik emin değilim. Gidemediğin yer senin değildir sözüyle ünlü Osmanlı valisi Halit Rıfat Paşa kazma kürekle yollar açarak sahip olmaya çalışmıştı. Danişmentlilerle Celallilerin kalesine, Pir Sultan Abdalların, Şar Kışlaların, Aşık Veysellerin şiir dünyasına. Cumhuriyetin temelleri Osmanlı'nın açtığı tarihi lisede atılmış, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas'ta kurulmuştu. Vali Rıfat Paşa'dan 100, Mustafa Kemal Paşa'dan 75 yıl sonra Sivas'ta olup bitenlere bir bakın. Gerçi karadan havadan daha çabuk telli telsiz araçlarla anında ulaşıyoruz Sivas'a ama bağlarına dağlarına sahip çıkıyor muyuz? Geçen haftalarda Sivas'ta yaşanan korkudan çok utanç verici olaylar zinciri küllenmiş anıları ister istemez gündeme getirdi. Sorumlu suçlu aranıyor. Mülkiyet müfettişleri, merkez valileri, tahkikat önergeleri, raporlar, komisyonlar, suçlamalar, oturumlar, açıklamalar, savunmalar, gösteriler, toplu yürüyüşlerle suçlu aranıyor. Tahrik varmış. Cuma hutbesinde çıkan halk galeyana gelmiş ya da getirilmiş. Barışçı hutbeler, birlik ve beraberlik çağrıları hazırlanmış. Hamamın namusunu kurtaracak garibanlar, suyunu ılıştıracak kurbanlar aranmaya başlanmış. Nesin mi, Nesimi mi? Laikliği savunan ya da savunmayan İnönü mü? DYP'li Gazioğlu, RP'li Karamollaoğlu, kayıplara karışan Cafer mi? Doğulu Hizbullah'ın desteği mi, batılı kışkırtma ajanlarının işi mi? Taşlanan millet meclisi mi, milleti yanıltan millet kürsüsü mü? Yanıltan mı, yanılan mı? Tartışmalar göz gözü görmeyen bu toz duman bulutu içinde sürüp gidecek. İdareciler görevden alınacak, gözaltına alınanlar yargılanacak. Suçlananlar savunulacak. Ceza görenler kahraman olacak. Gerilim yavaş yavaş düşürülecek, kişiler, anılar, izlenimler, gözlemler, video bantları yayımlanacak. Medyada yorumlar, karşı yorumlar yapılacak. Söylentilerin tortusu kalacak. Demokrasi kervanı, görünen bağlardan uzaktaki dağlara doğru yoluna devam edecek. Kazanın sorumluları ile gazanın şehitleri unutulacak. Kimin payına nice sorumluluk düştüğü açıklanmayacak. Bütün bunlar olacak çünkü politikanın emrinde din yerine dinin emrinde politika isteyen dünya görüşü duruma yeniden egemen olacak. Eğer bu olayda da barış ve huzur devletin yüksek çıkarları uğruna politika malzemesi yapılamayacaksa sağlıklı politika hangisidir? Özerk Üniversitesi'nin özgür sesini kısıp özel yayın kurumlarının sesini açmak mı? Tahrikçiler kimler? Sosyal kültürel uzam zamanda insan zihninin arayıp durduğu neden sonuç ilişkilerinin kurulması olanak dışıdır. Hemen her olay hem neden hem sonuçtur. Bu yüzden sosyal bilimciler bilge kişiler, süreçler, daha çok olgular, ideal tipler, kavramsal tanımlar üzerinde dururlar. Alevilik mezhep değil kültürdür. Biz ayrıcalık yapmıyoruz. Girsinler camilerine, gitsinler hacca, kılsınlar namazlarını, alalım onları aramıza. Türlü şaşırtıcı demeçler veren Diyanet İşleri Başkanı, bakınız Yılmaz, Cumhuriyet, 25 Mayıs 1993, yaşanan olaylardan sonra birlik beraberlik çağrısında bulunabiliyorsa, liderlik kürsüsüne çıkan laik politikacı, demokrasi ile teokrasiyi karıştırıp, partimiz ezandır diye övünebiliyorsa, valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri, müsteşar ve bakanlar nasıl sorumlu tutulabilir? Japon halk ozanı Yamazaki Sokan, 16. yüzyıl, duygu-mantık çelişkisini şöyle dile getiriyordu. Ah, hem öldürmek istiyorum hem de bağışlamak. Yakaladığım suçlu zira oğlumdan başkası değil. Aranan suçlu bugünkü demokrasimize yön veren kasaba kültürü mü acaba? Bakınız Bolulu, Cumhuriyet, 9 Temmuz 1993. Eğer öyleyse nasıl olmuş da ülke nüfusunun %10'undan azını temsil eden kasabalılar, %90'dan çoğunu barındıran köy ve kentlerimizin yazgısına egemen konuma gelmiş. aranan suçlu, demokrasinin vazgeçilmez ögesi sayılan siyasal partilerin köy örgütlerini yasaklayan 27 Mayısçılar mı? Yoksa tüm aydın kentlileri depolitize etmeye kalkışan Türk İslam sentezcilerinin programını milli kültür politikası olarak yürürlüğe koyan 12 Eylülcüler mi? Aydınlar Ocağı'nın batıl dediği batılılar mı? Laikleri dinsizlikle kınayan İslamcılar mı? Kızlar için İmam Hatip liseleri açan Atatürkçü eğitimciler mi? Askerler mi, siviller mi? Zorunlu din eğitimi ilkesini getiren 1982 Anayasası'na evet oyu veren Türk seçmeni mi? Cumhurbaşkanı seçildiğine, siyasal partileri kapattığına sonradan pişmanlık duyan evren mi? Sünniler mi, Aleviler mi? Marksistler mi, liberaller mi? Nesinlerin dinsizliği mi, Nesimilerin densizliği mi? İç düşmanlar mı, yabancılar mı? Yoksa içeridekilerle dışarıdakilerin örtülü işbirliği mi? Bezirciler mi, birlik beraberlik bezirganları mı? Ilgazların aydınlık yüceliği mi, kıraat kursları açanların karanlık niyetleri mi? Kesin yanıtı doğrusu kimse bilmiyor. Okurlar adına türlü olasılıkları sıralıyor. Kültür yumağının kör düğümlerini açmaya çalışıyorum. Özet sonuç. Suçluyu bulup tanımlamakta acele edilmemesi gereğine inanıyorum. Suçluyu yargılamakla kendi sorumluluklarımızdan kurtulamayız. Karamsarlığa kapılıp suçu sorumluluğu birbirimize, ötekilere atmaktan da sakınmamızı öneriyorum. Ulaşmak istediğimiz çağdaş uygarlığın 25 kuşak veya 500 yılda aştığı bir dizi devrimleri, Rönesans'ı, Reformasyon'u, keşifler ile aydınlanma yüzyıllarını, endüstrileşme, kentleşme, uluslaşma, laikleşme, teknoloji, bilim, bilgi, bilişim çağları gibi 2-3 kuşakta gerçekleştirmeye çalıştığımızı, çuvaldızı başkalarına saplarken iğneyi kendimize batırmayı, nereden nerelere geldiğimizi bilelim. Bütün bunları bir iç savaşa girmeden başardığımızı da unutmayalım diyorum. Devrim kuru sıkı bir bayram topu değildir kuşkusuz. Atıp tutmakla başlamadığı gibi bağırıp çağırmakla da bitmiyor. Sonuç alınması kuşaklar, çağlar sürüyor. Neye nereye varacağı önceden kestirilemiyor. Frene basınca eylem bitmiyor, olaylar durup durulmuyor. Rüzgar ekenler fırtına, itaat ekenler isyan biçiyor. Çağa yetişmek için çağ atlatmanın sigorta primleri böyle ödeniyor. Menemenler, Dersimler, Kahramanmaraşlar, Tokatlar, Sivaslar, Türk devriminin kilometre taşları değil mi? Hazır bulduğumuz laiklik ilkesi, yapılmadığından sık sık yakındığımız gerçek din reformuydu. Değerini bilelim. Sivas felaketi toplumsal eksikliklerimizle politik yanılgılarımızın ders alınacak belgeselidir. Yakın çağların çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk ilkesinin bilincine ard arda diktiğimiz bu kilometre taşlarıyla varabiliriz. Laiklikle demokrasinin güvencesi, inanç ve düşünce özgürlüğü, inanç ve düşüncelerin dile getirilmesi özgürlüğüdür. Bu ince uzun yolda dökülen kanları Türk devriminin kurumayacak pınarları olarak kutsamalıyız. Cennet bahçesinin solmayan gülleri şehit kanlarıyla sulanmıştır. Hangi taraftan, hangi ülkeye bağlı olursa olsun, bütün bu şehitler Türkiye için öldüler, ölüyorlar. Hepsini saygıyla selamlayalım. Ruhları şad olsun. Mayakovski'den esinlenerek bilelim, söyleyelim ki, ölümlü insan için bir ülke uğruna ölmek, öldürmek değil, yaşamak, yaşatmaktır asıl güç olan.